Ayrımutuziye'de Başbakan Arthur Hailey, sayfa 364. 16. Bölüm Mr. Justice Willis. Vancouver otelindeki dairesinin çalışma odasında James Hovden, Elliot Prowse'a bir dolar uzattı. Aşağıda salona inip bana 6 kutu çikolata alıver dedi. Eğer bir gün anılarını yazarsa başbakan olmanın üstünlüklerinden birinin de kendi şekerini aldırmak için başka birini göndermek olduğunu belirtmeye karar verdi. Tabii bu her ihtiraslı çocuğu tahrik edecekti. Her zamanki gibi ciddi yüzlü olan genç adam gidince James Holden dışarıda geçici parti gönüllülerinin kullandığı telefon ve daktilo seslerini duymamak için ara kapıyı kapattı. Rahat bir koltuğa gömülerek fırtına gibi propaganda gezisinin şu ana kadarki gelişimini düşündü. Hiç kuşkusuz bu çok parlak bir kişisel başarı olmuştu. Tüm siyaset hayatı boyunca James Hovden hiç bu kadar sıkıcı söylemler vermemiş, dinleyicilerin üstünde bu kadar büyük bir etki yapamamıştı. Brian Richardson'ın birini Montreal'den, diğerini New York'ta Times ve Life dergisinden seçtiği söylev yazarları görevlerini çok iyi yerine getirmişlerdi. Ama daha da iyi olan bölümler, Hovden'ın hazırlanmış kağıtları bir yana bırakarak inançla ve dinleyenlerin çoğunun üzerinde etki yapan eşsiz bir duygusallıkla, hiç hazırlıksız, zaman zaman kendi sözleriyle yaptığı konuşmalardı. Hazırlıklı veya hazırlıksız olsun, özellikle Kuzey Amerika toprağından ve bunun kalıcılığını tehdit eden yabancı ideolojilerden bahsetmişti. Birleşme zamanıdır diye açıklamıştı. Basitliklere ve çekişmelere son vermenin zamanıdır. Daha önemli olan kişi özgürlüğünü öne alarak değersiz meselelerin üzerine çıkma zamanıdır. Halk sanki bunları duymak istedikleri sözlermiş gibi tepki göstermişti. Kararlaştırıldığı üzere başbakan birleşmenin sözünü etmemişti. Usule göre bu önce parlamentoya açıklanmalıydı. Ama sanki bu işin tam sırasıymış gibiydi. Sanki ulus Birleşik Amerika ile daha sıkı bir birleşmeye hazırdı. James Hovden bunu hissetmişti. Rüzgarın hangi yönden estiğini kestiren siyasi içgüdüsü onu çok seyrek yanıltırdı. Toronto'da dinleyiciler alkışlayarak dakikalarca ayakta durmuşlardı. Fort William, Winnipeg, Regina, Calgary ve Edmonton'da da gösterilen tepkiler aynı veya benzeri olmuştu. Şimdi doğuya dönmeden önce son durak olarak akşama Kraliçe Elizabeth Tiyatrosu'da 3000 kişiye hitap edeceği Vancouver'a gelmişti. Gezisiyle ilgili gazete haberleri ve basının tepkisi oldukça iyiydi. Televizyon ve radyoda olduğu gibi gazetelerde de konuşmaları ilk sırayı alıyordu. Hovden son birkaç günde muhalif haberlerin oldukça az olmasının büyük bir tarih olduğunu düşündü. Ve şimdiye kadar ne büyük bir felaket, ne dehşetli bir seks cinayeti, ne de mahalli bir savaş araya girerek dikkatleri başka yöne çevirebilmişti. Önemsiz sıkıntıların olduğu doğruydu. Sözde göçmen Henry Duval olayından hala her gün gazetelerde bahsediliyor ve hükümetin tutumuyla ilgili eleştiriler devam ediyordu. Ayrıca her uğradığı yerde kaçağı destekleyen tabelalarla gösteriler yapılmış ve halka açık toplantılarda bu konuda tartışmalar olmuştu. Ama heyecanın yatıştığını, zayıfladığını hissediyordu. Belki de bunun nedeni kaybolmuş bir dava için gösterilen çabanın her şeyden daha çabuk yok olmasıydı. Genç Prowse'un elini çabuk tutmasını diledi. Bir dakika sonra düşüncelerine konu olan genç cepleri çikolata dolu içeriye girdi. ''Bir tane ister misiniz?'' diye sordu başbakan. Kendisi kağıdı yırtıp zevkle yemeye başladı. ''Teşekkür ederim, istemem sir.'' diye cevap verdi idari işler yardımcısı. ''Aslında tatlı şeylerden pek hoşlanmam.'' ''Hoşlanmazdın.'' diye düşündü Hovden. ''Buradaki muhacirat bürosunu idare eden memurla konuştunuz mu?'' diye sordu yüksek sesle. ''Evet, sabah buradaydı, adı Kramer.'' ''Şu Duval meselesi hakkında ne diyor?'' ''Adamın savunucularının artık kanuni yönden yapabilecekleri hiçbir şey kalmadığını kesinlikle söyledi.'' Davanın esastan bozulduğu belli olacak. Hovden yalnızca Elliot Prowse'un bir sohbette esastan bozulmuş gibi sözler kullanabileceğini düşündü. Peki dedi, umarım bu sefer haklı çıkar. Yine de bu iş ortadan kalktığında sevineceğimi size söylemekten çekinmeyeceğim. Gemi ne zaman hareket ediyor? Öbür günün akşamı. Haldun bunun Ottawa'da birleşme haberini açıklayacağı gün olduğunu düşündü. Mr. Kramer sizinle şahsen görüşmeyi çok istedi dedi idari işler yardımcısı. Galiba davadaki tutumunu açıklamak istiyordu ama ona bunun imkansız olduğunu söyledim. Haldun onaylayarak başını salladı. Birçok mülkiye memuru tutumlarını başbakana açıklamak isterlerdi. Özellikle bir meselede beceriksiz davrandıkları zaman Kramer'ın da bir istisna olmadığı belliydi. Ona bir mesaj gönderebilirsiniz dedi James Haldun. Adamı biraz sarsmaktan zarar gelmeyeceğine karar verdi. Yargıcın odasında davayı idare ediş şeklinden hiç hoşnut kalmadığımı bildirin. Özel bir sorgu teklif etmemeliydi. Bu neredeyse kapanmış olan olayı yeniden canlandırdı. Sanırım açıklamak istediği buydu. Ona kendisinden gelecekte daha iyi bir idare beklediğimi söyleyin diye sertçe ekledi Haldun. Ses tonu bu konunun kapanmış olduğunu belirtiyordu. İdari işler yardımcısı duraladı sonra özür dilercesine Duval ile ilgili diğer bir konu var dedi. Adamın avukatı Mr. Maitland sizi görmeye geldi hatırlıyor musunuz? Kabul Tanrı aşkına ani bir öfkeyle başbakan elini hırsla yerindeki masaya indirdi. Bu iş son bulmayacak mı? Bunu ben de merak ediyorum sir. Bir yıl kadar önce Elliot Prowse henüz işinde yeniyken James Holder'ın öfke nöbetleri onu günlerce üzüntü içinde bırakırdı. Daha sonraları önemsememeyi öğrenmişti. Başbakan kızgınlıkla sordu. Bu ortalığı birbirine katan şu kahrolasıca gazetenin fikriydi değil mi? Evet Vancouver Post. Dediler ki... Ne dediklerini biliyorum. Tam onlara göre bir iş. Fırtına gibi devam etti. Gazeteler artık haberleri yazmakla yetinmiyorlar. Mutlaka bunu kendileri yaratacak. Ama kabul etmiştiniz. Kabul ettiğimi gayet iyi biliyorum. Neden bana boyuna bildiğim şeyleri söyleyip duruyorsunuz? Taş gibi bir yüzle Prowse cevap verdi. Çünkü hatırladığınızdan emin değildim. Bazen Haldun idari işler yardımcısının nükte yeteneğinden gerçekten göründüğü kadar yoksun olup olmadığını merak ederdi. Teklif kendisine önceki gün Calgary'de Vancouver Post'un avukat Maitland'ın batı kıyısına gelince başbakandan bir görüşme isteyeceğini bildiren gazete haberini yayınlamasından sonra yapılmıştı. Haber ajansları bunu yakalamış ve ortalığa yaymıştı. Brian Richardson'la bir telefon tartışmasından sonra verebileceği bir tek cevap olduğuna karar vermişlerdi. Şimdi Maitland buradaydı. Belki dedi James Holden soğukça, onu içeri alın. İkinci kısım. Alan Maitland otel dairesinin dış odasında 45 dakikadan beri bekliyordu. Her geçen dakikayla sinirliliği ve kuşkusu artmıştı. Şimdi içeriki odaya buyur edilirken burada ne işi olduğunu düşündü. İyi günler dedi başbakan sarçı, beni görmek istediğini anlıyorum. Birbirlerini kuşkuyla süzdüler. Merakı sinirlediğini bastıran Alan rahat ve yumuşak bir koltuğa gömülmüş, hafifçe öne eğik uzun bir gövde gördü. Sağlam atları, kartal gibi yüzü, derin gözleri ve uzun gaga burnu, binlerce gazete sayfası ve televizyon ekranı sayesinde çok tanıdıktı. Yine de bu yüz resimlerde göründüğünden daha yaşlı, daha buruşuktu. Ummadığı bir yorgunluk ifadesi taşıyordu. ''Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi Alan. ''Henry Duval adına size şahsen başvurmak istedim.'' ''Avukatlar şimdilerde daha da genç diye düşündü James Holden. Yoksa bunu böyle gösteren yaşlı avukatların daha da yaşlanması mıydı? 40 yıl önce kendisinin de şu sıra önünde kararsızlıkla duran sağlam, sporcu yapılı delikanlı kadar genç ve dinç görünüp görünmediğini merak etti. ''Buyurun oturun.'' Başbakan karşıdaki koltuğu işaret etmişti. Alan oturdu. ''Kısa konuşmak zorunda kalacaksınız Mr. Maitland. Çünkü size 5 dakikadan fazla zaman ayıramam.'' ''Bunu tahmin etmiştim sir. Aslında sesinin saygılı çıkmasına dikkat ediyordu. Onun için davanın ayrıntılarından bahsetmemeyi düşündüm. Sanırım çoğunu zaten duymuşsunuzdur.''
''Duymak mı?''
Haldun ani ve sinirli bir kahkaha atma isteğine zorlukla engel oldu.
''Oğlu tanrım, haftalardır galiba başka şey duymadım.''
Alan gülümsedi, çabucak belirip kaybolan sıcak, çocukça bir gülümseme diye düşündü Haldun. Sonra birden ciddileşerek konuştu. ''Olayın açığa vurulmayan birçok yanı var başbakanım. Gemideki durum, hayvan kafesinden daha iyi olmayan bir deliğe kapatılan adam, özgürlükten yoksun, umutsuz bir insan.
Bunun bir Kanada gemisi olmadığı, durumun oldukça uzun süredir devam ettiği, bunların ülkemizi ilgilendirmediği hiç aklınıza geldi mi Mr. Maitland diye söze karıştı Odun.
Öyleyse kimi ilgilendiriyor? Size soruyorum sir. İlk çekingenliği unutulmuştu. Alan'ın gözleri şimdi ateş saçıyordu. Bizim güzel arasından su sızmayan insanlar kulübümüzün dışında kalanlara ilgi duymamamız mı gerekir?
James Holden sabırla cevap verdi. Güzel, su sızdırmayan bir kulüpten bahsediyorsunuz. Kanada'nın muhaciret konusunda dünyadaki en iyi ülkelerden biri olduğunu farkında mısınız?
Alan Maitland koltuğunda öne doğru eğildi. Aslında fazla rekabet de yok bu alanda, öyle değil mi?
Tam üstüne bastı diye düşündü Holden. Yüksek sesle ve sertçe karşılık verdi. Bu mesele konunun dışında. Önemli olan bu tür olayları içine alan kanunlar, kurallar bulunması. Eğer bunların bir anlamı varsa söz konusu kanunlara uyulması gerekir.
Kanunun bir bölümü oldukça kaypak dedi Alan. Özellikle insan haklarından bahsedilen yer.
Eğer fikriniz buysa mahkemeye başvurursunuz.
Vancouver'daki muhaciret dairesi reisi böyle düşünmüyordu. Bana bunun için hiçbir mahkemenin üstüne vazife olmadığını söyledi.
Yine de diye diretti başbakan, siz mahkemeye gittiniz ve davanızı kaybettiniz.
Alan üzüntüyle kabullendi. Evet, kaybettik. Burada bulunmamın nedeni de bu, yalvarmak. Gülümseme tekrar belirip kayboldu. Gerekirse dizüstü çökeceğim.
Hayır, Holden cevap olarak gülümsedi. Bunu yapmanızı istemem.
Size Henry Duval'den bahsetmek istiyorum sir. Zaman kısa olduğuna göre Alan bundan hiç olmasa azami fayda sağlamayı düşündü. Küçük iyi bir adam, azimli, çalışkan, iyi bir yurttaş olacağına inanıyorum. İngilizceyi iyi konuşmadığı doğru, hiç öğrenim görmemiş.
Mr. Maitland diye sertçe onun sözünü kesti başbakan. Bu adamın kabul edilmeyişinin nedeni oldukça basit. Dış görünüşe göre dünya belki yardım edilmeye değer insanlarla dolu. Ama yardımın da bir yolu olmalı. Bir plan, bir çeşit harekete geçme yöntemi. Bir muhaciret kanunumuzun olmasının nedeni bu.
Ayrıca diye düşündü inatla, toplumun bu saçma uygunsuz velvelesine boyun eğmeyeceğim. Ottawa havalanındaki saygısızlık hala aklındaydı. Harvey Warren'ların tehdidini önemsemese bile şimdi boyun eğmek zayıf ve aptalca görünecekti. Başbakan olarak kararını bildirmişti, herhalde bunun bir değeri olmalıydı. Alan Maitland tartışıyordu. Henry Duval Vancouver'da başbakanım. Macaristan'da, Habeşistan'da veya Çin'de değil, şimdi burada. Biraz acı bir ses ekledi. Kimsenin hak tanımadığı, insanlara sözde fırsat verilen bir ülkede.
Hak tanımayanlar.
Bir an James Holden yetimhaneyi endişeyle hatırladı. Dışarısı bir tek adamın yıllar önce kendi Alan Maitland'inin ona kazandırdığı umulmadık fırsat. Ama hiç olmasa kendisi bu ülkede doğmuştu. Görüşmenin yeteri kadar uzadığına karar verdi.
Muhaciret kanunu bu ülkenin kanunudur Mr. Maitland. Kuşkusuz kendine göre kusurları vardır. Ama bu Kanada halkının beğenip seçtiği yol. Kanuna dayanarak üzülerek cevabın hayır olduğunu söylüyorum.
Geri kalan sıradan nezaket kurallarına uyuldu. Ayağa kalkan James Holden, Alan'ın elini sıktı.
Size mesleğinizde büyük başarı dilememe izin veriniz dedi. Belki bir gün siyasete atılırsınız. Bunda çok başarılı olacağınızı hissediyorum.
Alan alçak sesle cevap verdi. Sanmıyorum sir. Hoşlanmadığım yönleri çok fazla.
Alan Maitland gidince başbakan ikinci bir çikolata çıkardı ve bunu düşünceli düşünceli emdi. Bir süre sonra idari işler yardımcısını çağırdı ve sinirli bir şekilde akşamki konuşmanın taslağını istedi.
3. Kısım. Vancouver Oteli'nin salonunda Dan Orliff, Alan Maitland'ı bekliyordu. Umutla sordu, bir değişiklik var mı? Alan başını salladı. Ne yapalım dedi Orliff keyifle. Olayı halkın gözünün önünde tutuyorsun, bu da bir şeydir. Alan karamsarlıkla sordu, öyle mi? Sadece bana hükümet harekete geçmeyince halkın ne yapabileceğini söyle.
Bilmiyor musun, halk hükümeti değiştirebilir, buna ne dersin?
Aman harika dedi Alan, seçimi bekle. Sonra Henry'ye haberi bildiren bir kart atarız. Tabii nerede olduğunu öğrenebilirsek. Haydi gel dededen, seni yazıhanene bırakayım. Yolda Howden'ın neler söylediğini anlatabilirsin. Alan içeri girdiğinde Tom Lewis kendi küçük bölmesinde çalışıyordu. Arabadaki konuşmalarından sonra Dan Ordiff çekip gitmişti. Herhalde posta. Bir kere daha Tom'un hatırı için Alan olanları anlattı. Şunu söyleyeceğim dedi Tom. Dişlerini geçirdin mi bir daha kemiği bırakmıyorsun. Alan başını salladı. Sharon'u aramasının gerekli olup olmadığını düşündü. Yoksa bunun için bir neden yok muydu? İki gün önceki son telefon konuşmasından beri görüşmemişlerdi. Şimdi hatırladım dedi Tom. Sana bir paket geldi, şoförle gönderilmiş falan filan. Masanda duruyor. Alan meraklı içeri girdi. Kağıda sarılı paket masanın ortasındaydı. Kağıdı açıp içinden bir kutu çıkardı ve kapağını açtı. İnce kağıtların altında kilden yapılma bir heykel vardı. Baş ve omuzlar. Ekli notta şöyle yazıyordu. Mr. Kramer'a benzetmeye çalıştım ama böyle çıkmakta diretti. Onun için lütfen iğne batırma. Sevgiler Sharon. Heykeli kaldırdı. Sevinçle bunun kendisinin oldukça iyi bir benzeri olduğunu gördü. Dördüncü kısım. Başbakanın Vancouver Oteli'ndeki dairesine çeyrek milden daha az uzaklıkta yüksek mahkeme yargıçlarından Mr. Justice Stanley Willis özel otasında bir saatten beri yaptığı gibi hiç durmadan dolaşıyordu. Asık yüzlü, sert ve dıştan çok soğukkanlı görünüşlü Mr. Justice Willis'in beyninde gizli bir savaş oluyordu. Savaşın ana hatları açıkça çizilmişti. Bir yanda yargıçlık şerefi, diğer yanda vicdanı. İkisi de tek bir konuya saplanmıştı, Henry Duval'e. Edgar Kramer, başbakanın idari işler yardımcısına, adamın savunucularının artık kanuni yönden yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı demişti. Alan Maitland'la bir haftalık araştırması sonunda aynı sonuca varmıştı. Mr. Justice Willis ikisinin de yanıldığını gösteren bilgiye sahipti. Bu öyle bir bilgiydi ki yerinde kullanılırsa Henry Duval'i gemideki tutukluluğundan en azından geçici olarak belki de tamamen kurtarabilirdi. Bunun anahtarı yargıcın masasının üzerinde duran kalın ciltli kitapta İçtihatlar Cilt 34 1921 gizliydi. Kitap krala karşı Ahmet Singh başlıklı sayfadaydı. Üzerinde bu kelimelerin ve daha sonrakilerin yazılı olduğu kağıt soluk ve sarıydı. Ama kanuna dayanarak verilen gerekçeli hüküm önceki gün açıklanmış kadar geçerliydi. Bir Kanada yargıcı kararı vermişti. 1921'de Ahmet Singh ve dolayısıyla bugün Henry Duval yalnız gemiye gönderilemezdi. Herhangi bir insan çoktan ölmüş olan yargıç 1921'de bunu belirtmişti. Gelmiş olduğu ülkeye gönderilmeliydi, başka bir yere değil. Ama Vasterwick Lübnan'a gitmiyordu. Henry Duval'in gelmiş olduğu ülkeye. Gemiye bindiği yere değil. Vasterwick uğrayacağı gelecek liman Belfast olan ve bundan sonraki rotası tamamen belirsiz bir okyanus serserisiydi. Bundan dolayı Henry Duval için çıkarılan sınır dışı edilme emri kanuni ve geçerli değildi. Krala karşı Ahmet Singh davasına karar bunu belirliyordu. Mr. Justice Stanley Willis davasının diğer ayrıntılarını dikkatle izlediği gibi Vasterwick hakkındaki bilgileri de dikkatle ortaya çıkartmıştı. Alan Maitland ve Tom Lewis'in Henry Duval'in sınır dışı edilmesini önleyecek bir kanuni örnek bulmak için araştırma yaptıklarını duymuştu. Başarıya ulaşamadıklarını da öğrenmiş, bu onu şaşırtmamıştı. Krala karşı Ahmet Singh kararını bulmayı başarmadıkları için iki genç avukatı hiçbir şekilde kınamıyordu. Karar kısaltılmış içtihatlara yanlış özetlenerek geçirilmişti ki bu hiç de olağanüstü değildi. Eğer yıllar önce sırf bir rastlantı sonucu bu eski rapora rastlayıp aklında tutmamış olsa yargıcın kendisi de bunu bilmeyebilirdi. Şimdi bildiği için Mr. Justice Willis, Henry Duval'in avukatı olsa yeni bir ihzar emri için hemen akşamüstü yüksek mahkemeye başvuracağını düşündü. Bir yargıç olarak da eğer başvurulursa, önceki gibi sadece bir celp kararı değil, Henry Duval'i Vasterwick'ten hemen kurtaracak olan eksiksiz ihzar emrini derhal verirdi. Ama o bir yargıç da bir avukat değildi, kimse de iki görevi birden yapamazdı. bir yargıcın işi önüne gelen davalarla kanuna uygun olarak ilgilenmekte. Davalara doğrudan doğruya karışmak, taraflardan birini tutarak davayı başlatmak görevine dahil değildi. Tabii ara sıra bir yargıç fikrince adaletin yerine gelmesini sağlamak için yapılacak işlemleri ima ederek yol gösterebilirdi. Henry Duval davasında kendisi de bunu Alan Maitland'da yapmıştı. Ama bu noktadan daha ilerisine yargıcın karışması kınanırdı. Daha da önemlisi yargıçlık görevine ihanetti bu. Bir kere daha Mr. Justice Willis masasıyla pencere arasındaki halının üstünde dolaştı. Bugün zayıf vücudunun üstündeki geniş ve kemikli omuzları sanki sorumluluk çok ağır gelmiş gibi öne doğru eğikti. Düşünceyle gerilmiş olan uzun köşeli yüzü endişeliydi. Eğer ben yargıç Willis olmasaydım ne kadar kolaydı diye düşündü Mr. Justice Willis. Masanın üzerindeki telefonu açıp Alan Maitland'ı isterdim. Cevap verince de hemen kısaltılmış içtihatlar cilt 34 1921 sayfa 191 krala karşı Ahmet Singh'e bak derdim. Başka şey gerekmezdi. O zeki bir gençti. Mahkeme kalemi kapanmadan önce de ihzar emriyle burada olurdu. Bu da Henry Duval'in gemiyle birlikte hareket etmesini önlerdi. Ve bu iş beni ilgilendiriyor diye düşündü. Alan Maitland'ı ilgilendiriyor beni de. Ama ben yargıç Willis olduğum için bunu doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapamam. Ama yine de açıklanmayan büyük karar vardı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 375.